Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 16 Ferverdin 1403, Hicri Kamer'i 24 Ramazan 1445, Miladi 4 Nisan 2024 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve İslam'ı tanıyalım isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın güneydoğusunda 18 terörist ve silahlı unsur etkisiz hale getirildi. Ramazan ayının son cuması, özgür milletlerin Siyonist rejime karşı ayaklanma ve haykırış günü. Cumhurbaşkanı Reis Irak ile ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmesine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine katılmaya çağrıda bulundu. Şanghay İşbirliği Örgütü Siyonistlerin İran'ın Şam Büyükelçiliği Konsolosluk bölümüne saldırısını kınadı. Şimdi haberler.
Devre muhafızları, kara kuvvetleri, Güneydoğu Güvenlik Karargahı, Halkla İlişkiler Bölümü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çabahar ve Rask'da bazı kamu, askeri ve kollu kuvvetleri merkezlerine yönelik saldırarak güvenliği bozmaya çalışan yabancı servislere bağlı silahlı unsur ve teröristlerden 18'inin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Devre muhafızları, teröristler ve silahlı unsurların ülkenin güneydoğusunda yer alan Çabahar ve Rask şehirlerinde bazı kamu ve askeri merkezlerine yönelik saldırısının ardından bir açıklamada bulunarak terörist saldırganların etkisiz hale getirildi ve bu kentlerde huzur sağlandığını duyurdu. Habere göre bugün sabahın ilk saatlerinde bir grup terörist eş zamanlı olarak Çabahar ve Rask kentlerindeki bazı kamu, askeri ve kollu kuvvetleri merkezlerine yönelik saldırıya geçti ki güvenlik savunucularının dirayeti, sabır ve uyanıklığı ile karşı karşıya kaldılar. Açıklamaya göre vatandaşların saldırganların türettiği tehlikeden uzaklaştırıldığından emin olduktan sonra güvenlik güçleri teröristler ve silahlı unsurlarla çatışmaya girip kararlı bir operasyon sonucu tüm terörist ve silahlı unsurları etkisiz hale getirerek çatışma bölgelerinde tam güvenlik ve huzur sağlamayı başardılar. Bu operasyonda 18 terörist ve silahlı unsur da öldürüldü. Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinden 11 kişinin şehit olduğu ve birkaç kişinin de yaralandığı vurgulandı. Devrim muhafızları, kara kuvvetleri, Güneydoğu Güvenlik Karargahı, Halkla İlişkiler Bölümü ayrıca bölgesel ve bölge dışı düşmanlar ve yabancı servisler tarafından kiralanan silahlı ve terörist grupları uyarırken İran'ın her noktasında ulusal güvenlik ve vatandaşların huzurunun güvenlik güçlerinin kırmızı çizgisi olduğu ve bu alanı tehdit edenlere sert biçimde karşı konulacağını da vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çarşamba günü 3 erk başkanları başta olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine hitaben bir konuşma yaptı. İslam İnkılabı rehberi, çarşamba günü üç arkibaşkanları başta olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin El-Aksa tufanı ve Gazze'ye saldırı hedeflerine ulaşmama olmak üzere cani Siyonist rejimin iki yenilgisine işaretle, bu seneki Kudüs gününün İran milletinin parlak katılımı ve özgür ve Müslüman milletlerin varlığıyla gasp Siyonist rejime karşı uluslararası bir ayaklanmaya dönüşeceğini belirtti. Ayetullah Hamenei sözlerinin devamında, Gazze gibi önemli meselenin dünya kamuoyunun önceliğinden çıkarılmasına izin vermemek gerektiğini işaretti. Toplu katliam, soykırım, kadın, çocuklar, hastalar ve hastanelere saldırı gibi Siyonist rejimin suçlarını çağdaş tarihte eşi görülmeyen bir olay niteleyerek şöyle beyan etti. Suçlar, Batı kültürü Avrupa ve Amerika'da bile yetişen kişilerin itirazlarına yol açacak kadar büyüktür. İslam İnkılabı rehberi 6 aylık savaş ile ilgili Siyonist rejimin iki açıdan yenilgisine işaretle birinci yenilginin 7 Ekim'de Aksa tufanı operasyonundaki yenilgisi olduğunu, istihbari ve askeri açıdan kontrol sağladığını iddia eden rejimin elinde kısıtlı imkanlara sahip az bir grup karşısında büyük istihbari yenilgiye uğradığını, bu yenilgi ve skandalın asla onarılamadığı ve onarılamayacağını vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Siyonistlerin ikinci yenilgisi olarak da Gazze saldırılarında ilan ettiği hedeflerine ulaşamamasından ibaret olduğunu ve kararların veto edilmesi ve son kararın bağlayıcı olmadığı gibi yalanı dahil Amerikalıların her türlü askeri, mali ve siyasi desteğini Siyonistlerin aldığına işaretle şöyle konuştu. Bu desteklere rağmen Siyonistler ilan ettikleri hedeflerinden hatta birine bile ulaşamadılar. Ayetullah Hamenei, onların Hamas başta olmak üzere direnişi yok etmek istediğini, oysa bugün Hamas, İslami Cihat ve Gazze direnişinin zorluklara dayanarak gasp rejime darbe vurmakta olduklarını vurguladı. İslam İnkılabı rehberi masum çocuk ve kadınların katliamının Siyonistlerin direnişçiler karşısındaki aziyetinden kaynaklandığına temasla şöyle buyurdu. Siyonistlerin yenilgileri mutlaka devam edecek ve onların Suriye'de yaptıkları ve tabii cevabını alacakları çaresiz çabaları sorunları çözmeyecek. Siyonistlerin kendi kurdukları tuzaktan kurtuluş imkanı olmadığına işaret eden Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimin giderek zayıflayıp yok olmaya yakınlaşacağını ifade ederek, temennim şu ki gençlerimiz bir gün Kudüs-ü Şerif'in Müslümanların kontrolünde olup orada namaz kılmalarını görmeleri ve İslam dünyasının gasp rejimi yok oluşunu kutlamalarıdır. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında İslam Cumhuriyeti nizamını, İslam dünyası için büyük bir fırsat niteleyerek İslam nizamının artan gücü ve düşmanların zayıflığına vurgu yaparak şöyle dedi. Bölgesel denklemler ve direniş cephesi karşısındaki cephenin durumu Aksa tufanı sonrasında değişmiştir. Gelecekte daha da değişecek ve İslam, direniş ve İran İslam Cumhuriyeti düşmanları bu değişiklikleri kabul etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca bu bölgede İslam toplumunu domine edemeyeceklerini de bilmeliler. İslam İnkılabı rehberi ayrıca bu görüşmede halk için çalışmak, halkın refahı ve ülkenin ilerlemesi için çabayı Allah için bir çaba olarak niteleyerek şunları kaydetti. Halkın sorunlarının düğümünü çözme çabası, yani ilahi niyete sahip olmak ve Yüce Allah mutlaka bu çabaya ödül verecektir.
İmam Hamenei, halkın katılımıyla üretimde sıçrama sloganının gerçekleşmesiyle ilgili olarak hükümet ve devlet müdahalelerini işaret edip, bu müdahalelerin azalması gerektiğini belirtirken, halka mali ve fikri gücünü ve girişimlerini devreye sokmanın ülke için birçok menfaati olduğunu ifade etti. İslam İnkılabı rehberi, beşeri imkan ve potansiyeli önemli doğal potansiyel olarak nitelerken, dünya ortalaması üstünde yetenek ve zekaya 36 milyon gence, yüksek eğitimli 14 milyon mezuna, 3 milyon üniversite öğrencisine, 100 bini aşkın hoca ve üretim üyesi ve 150 binden fazla doktora sahip olanan İran'ın eşsiz insanı kabiliyet ve potansiyeli arasında yer aldığını belirtti. Ayetullah Hamenei sözlerinin başka bir kısmında vatandaşların ekonomik durumunun iyileşmesine ilişkin beklentisinin ülkenin sahip olduğu olağanüstü imkanların göre gerçekleşebileceğini işaretle şöyle devam etti. İran'ın dünya nüfusunun yaklaşık %1'ine sahipken 64 önemli mineral ve madeni maddeleri içeren dünya doğal kaynaklarının yaklaşık %7'sine sahip olması oldukça uygun bir kapasite ve fırsattır. Yaklaşık 37 milyon hektarlık tarıma elverişli araziye sahip olması bu çok önemli tarımsal kapasiteden tam anlamıyla faydalanabilecek su yönetimi imkanı ve İran'ın çelik ve çimento gibi ürünlerin küresel üretiminde üst sıralarda yer alması İran'ın diğer doğal kapasiteleri arasındaydı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Irak Başbakanı Muhammed Şiyas Sultani ile telefonla görüşerek Tahran ve Bağdat'ın ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirmesi zaruretinin altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Irak Başbakanı Muhammed Şiyas Sultani ile telefonda görüştü. Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran konsolosluk binasına İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu şehit düşen komutanların ailelerine, İran halkı ve devletine başsağlığı dileyen Sultani, İran İslam Cumhuriyeti'nin onurlu ve güçlü liderliğiyle İslami direnişin kesin ve nihai zafere ulaşacağına inanıyoruz dedi. İran'ın Irak'ta kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki desteğinden dolayı teşekkür eden Irak Başbakanı, hükümetimizin Tahran-Bağdat stratejik ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmekte kararlıdır ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami direnişi destekleme konusundaki stratejik konumundan dolayı gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, 45 yıl sonra tüm dünya milletleri İran'ın bu pozisyonunun ne kadar doğru olduğunu anlamıştır. Irak hükümetinin mazlum Filistin halkına destek konusunda gösterdiği güçlü ve kararlı tutum takdir eden Cumhurbaşkanı Reisi, bu tutumun tüm İslam ülkeleri tarafından benimsenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Irak Başbakanı Sudani de bu görüşmede tüm General Muhammed Rıza Zahidi ve birkaç arkadaşının Siyonist rejimin İran'ın Suriye'deki Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıda şehit olmasından dolayı taziyelerini dile getirerek bu canice eylemin, cani rejimin bölgede direniş cephesinden peş peşe aldığı skandal yenilgilerden kaynaklandığını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin onurlu ve kudretli yol göstericiliğiyle İslami direnişin kesin ve nihai zafere kavuşmasından emin olduğunu dile getirdi. Irak Başbakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'ne Irak'ta daimi barış ve istikrarın sağlanması için verdiği sürekli desteklerinden dolayı şükranlarını dile getirdi.
İslam İran Dışişleri Bakanı dünyanın azadı ve hak arayışında olan milletlere Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılmaya davet etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yarın düzenlenecek olan Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tüm Müslüman özgür ve hak arayışında olan milletler ve devletleri kanser tümörü ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı bozan İsrail'e karşı birlik ve dayanışmaya ve mazlum Filistin milletine pratik ve hakiki şekilde desteklemeye davet etti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyne'nin mübarek Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmeye ilişkin tarihi kararının yıldırımını işareti, bugün Filistin ülküsü Kudüs-i Şerif özgürleşmesinin dünyada herhangi bir ırk, din ve mezhepten çeşitli insanlık toplumlarının insanlık ve özgürlüğü savunma adaletin tesisi mazlum ve abluka altındaki Filistin halkına karşı Siyonist rejimin işgali, zulüm ve cinayetine karşı koyma noktasında birlik simgesine dönüşünü kaydederek dünya milletlere ve devletlere Dünya Kudüs Günü yürüyüşü ve etkinliklerine katılmaya çağırdı.
Şanghay İşbirliği Örgütü Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterleri İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik Siyonist rejimin saldırılarını kınadılar. Siyonist rejimin savaş uçakları 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırarak 7 İranlı diplomat ve askeri danışman başta olmak üzere 13 kişiyi şehit etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın katılımıyla Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterleri toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirisinde tüm üyelerin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırı kınanarak olarak bu girişimin uluslararası yasalar ve sözleşmelere aykırı olduğu ifade edildi. Şanghay Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca Gazze'deki duruma işaretle İsrail rejiminin Gazze'ye saldırılarının son bulmasına ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyması zaruretine vurgu yaptılar. Şanghay Örgütü Genel Sekreteri de İran'a taziyelerini bildirerek yeni terör saldırılarının Şanghay üyelerinin işbirliğini daha da artırmaları gerektiğini gösterdiğini kaydetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı işgal göçkelerinden Gazze'deki soykırım saldırılarında şehit sayısının artış kaydettiğini belirtti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün 4 Nisan Perşembe günü yayınladığı günlük raporda işgal göçkelerinden bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde toplamda 6 katliam gerçekleştirdikleri, bu katliamlarda ve diğer saldırılarda toplamda 62 kişinin şehit edildi, 91 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım son saldırılarında şimdiye dek şehit edilenlerin toplam sayısının 33.037, yaralananların sayısının ise 75.668 olduğu, ancak bu sayının enkaz altında olanları ve işgal güçleri tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda binlerce kişinin bulunduğu, işgal güçlerinin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinden ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük zorlukta yaşadıkları belirtildi. İşgal güçlerinden 181 gündür sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında şimdiye dek şehit edilenlerin, yaralananların ve kayboranların toplam sayısının 120 bine geçtiği belirtiliyor. Bunların %73'ünü de kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İşgal güçleri çok sayıda evi yıkmış olması sebebiyle 2 milyon civarında insan birer toplama kampına dönüşen sığınma merkezlerinde hayatını sürdürmeye çalışıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı özellikle ekonomik ve parlamenter alanlarda ikili işbirliğin geliştirmesine vurgu yaptı. İran'ın haberine göre bir heyet başkanlığında Pakistan'a giden İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Mehdi Safari bugün Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile yaptığı görüşmede Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti için önemli olduğunu, dost ve komşu bir ülke olarak Pakistan'la ilişkilere önem verdiğini söyledi. Safari İran ile Pakistan arasındaki ikili işbirliğinde yeni açılımlar yapılmasına, özellikle ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik daha etkili adımlar atılmasına vurgu yaparak İran'ın Pakistan ile parlamento heyetlerinin görüşmesi ve Türkiye arasında parlamento dostluk gruplarının faaliyete geçmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Serdar Ayaz'da İran Ekonomik Parlamenter Heyeti'nin Pakistan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkenin İran İslam Cumhuriyeti ile uzun süredir devam eden ilişkilerinin önemine vurgu yaparak İran ve Pakistan'ın çeşitli alanlarda aralarındaki işbirliğini geliştirmesi, işbirliği sürecini hızlandırmak için iki ülke tarafından kullanılan parlamentoların kapasitesini mümkün olduğu kadar kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Pakistan Parlamento Başkanı ayrıca İran ile Pakistan arasındaki halklar arası ilişkileri artırmak ve hükümetlerin ortak çıkarlara ulaşmalarına yardımcı olmak için parlamento diplomasisinin desteklenmesi çağrısında bulundu.
Ve Dünya Futbol Federasyonu erkekler milli futbol sıralamasında İran eski konumunu korudu. 2024 Nisan sıralamasında İran geçen klasmanda olduğu gibi 1613.96 puanla Asya ikincisi ve dünya 20.si oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimize dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Kudüs günü ve soykırımcı isimli rejimin rütüysüz yüzünün ortaya çıkarılması başlığı altında. 2024 Dünya Kudüs Günü Siyonist rejimin soykırım işlemesine rağmen Gazze bataklığına saplandığı bir dönemde gelip çattı. İmam Hümeyni'nin mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü ilan etmeye girişimi kalıcı ve tarihi bir girişimdi. 45 yıldır devam eden bu girişimin ardından Dünya Kudüs Günü her yıl bir önceki yıla göre daha görkemli bir şekilde ve tüm dünyada kutlanıyor. Bugün de Filistin'e destek çağrısı sadece Müslümanlar tarafından değil, dünyadaki tüm özgürlük arayanlar tarafından dile getiriliyor. Bu konu bu uluslararası günde işgalci Kudüs rejiminin korku ve öfkesine neden olmuştur. 2024 Kudüs günü Siyonist rejime yönelik baskının benzeri görünmemiş bir boyuta ulaştığı bir durumda kutlanıyor. Korsan rejim her ne kadar Gazze Savaşı'nın galip tarafı rolüne görünürse bu savaşı mutlak kaybedenidir. Hamas ortadan kaldırılamadı fakat Gazze halkı arasında Aksa Tufan Operasyonu'na verilen destek daha da artmış bulunuyor. İşgal altındaki topraklarda protestolar sona ermemiş, Siyonist esirlerin ailelerinin protestolara da artış göstermiştir. Benjamin Netanyahu'yu Siyonist rejimin başbakanlığından alma kararlılığı azalmazken, üstelik Likud partisi içinde bile onun başbakanlık görevine devam etmesi konusunda bir fikir birliği yok. Siyasi ihtilaflar yoğunlaştı. Bölgesel düzeyde Arap ülkeleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleştiğine dair bir iz yok ve bu süreç durmuş durumda. Arap yetkililerinin Tel Aviv'e, Siyonist yetkililerin ise bazı Arap ülkelerine yaptığı diplomatik geziler durduruldu. Küresel düzeyde kamuoyu baskısı ve Siyonist rejime yönelik küresel nefret de arttı. Zira bu rejimin rütüysüz çehresi dünya halklarına ortaya çıkmıştır. Hatta Amerika bile bu rejime tam destek vermesine rağmen Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki soykırımın durdurulması yönündeki oylamada çekimsel oy kullanmak zorunda kalarak Tel Aviv ve Washington arasındaki ittifakın daha da gün yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. Bu durumu dikkate alan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Hicri Şems'i 1403 yılının ilk günü mesajında şöyle buyurdu. Siyonist rejimin durumu herkes için netleşmiştir. Siyonist rejimin sadece kendini korumada değil, krizden çıkışta da krizde olduğu gibi ortaya çıktı. Bataklığa saplanmış, kendini kurtaramıyor. Siyonist rejimin Gazze'ye girişi ona bataklık oluşturdu. Yerinmiştir, dışarı çıkmasa da yerinmiştir. Siyonist rejimin durumu budur. Onların aldıkları kararlardaki çelişki ve başlarının dönmesi, Siyonist rejim yetkilileri arasında derin ihtilafların kendi aralarında oluşmasına sebep oldu ki karar almasınlar. Günümüzde Siyonist rejim karar alamıyor. Kuşkusuz yarın da Cuma günü kutlanacak olan Dünya Kudüs günü Siyonistler için en zor günlerden biri olacak. Çünkü bu rejime karşı duyulan nefretin işareti tüm dünyada her zamankinden daha görünür olacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran ihracatının artış kaydetmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Gümrükler Genel Başkanı, İran'ın toplam dış ticaretinin yani ithalat ve ihracatın geçen yıl %6,2 artarak 153 milyar 170 milyon dolar rakamına ulaştığını açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Gümrükler Genel Başkanı Muhammed Rızvan-ı Fer'in belirttiğine göre bu miktarın 86 milyar 890 milyon doları petrol, elektrik, teknik mühendislik hizmetleri ve bagaj ticareti dahil ihracata, 66 milyar 280 milyon doları ise ithalata aittir. Muhammed Rıza Rızvan-ı Fer, Hicri Şems'i 1402 yılında petrol, elektrik, teknik mühendislik hizmetleri ve bagaj ticareti hariç ihracat miktarını 49,330 milyar dolar değerinde 136,409 milyon ton ürün olarak açıkladı. Bu da ağırlık olarak %82,9 oranında artış anlamına geliyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomisindeki bu artış, Amerika'nın İran ekonomisini adeta felce uğratmak için her geçen gün artan yaptırımlarla büyük çaba sarf ettiği bir dönemde yaşanıyor. Bu İran'da İran İslam Cumhuriyeti güçlü ve büyüyen bir ekonomiye sahip olduğu pratikte göstermiş bulunuyor. Elektrikte $370 milyon, teknik ve mühendislik hizmetlerinde $1.293 milyon olan elektrik ve teknik ve mühendislik hizmetleri sektörü dahil olmak üzere İran'ın petrol dışı ihracat kalemlerine bir bakış, İran'ın elektrik, teknik ve mühendislik endüstrilerinin yurt içi ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bunları ihraç etmeyi de başarmasına ilişkin ilerleme ve gelişmenin güzel bir örneğidir. Ekonomi meseleleri uzmanı Ali Şerif Niya bu bağlamda şöyle diyor. Hiç kuşkusuz farklı sektörlerde üretimin artması iki anlama gelmektedir. Öncelikle İran İslam Cumhuriyeti kendi iç ihtiyacını karşılayıp dünya pazarlarına girebildi. İkincisi, teknolojiyle ilişkili endüstrilerdeki üretim artışı bilimsel ve teknolojik büyümeyi gerektirir ki İran'ın Amerika'nın acımasız yaptırımlarına rağmen bu sektörlerde önemli ilerleme kaydedebildiği görülüyor. İran'ın ihracat konusundaki büyümesi ve atılımı elbette sadece teknoloji ve elektrik ve mühendislik sektörleriyle de sınırlı değil. İran Su Ürünleri Örgütü'nün açıklamasına göre geçen 1402 Hicri Şemsi yılının 11. ayında 186 bin tondan fazla su ürünleri ve değeri $337.7 milyon üzerinde olan balıkçılık ürünleri ihraç edildi. Bu da 1401 yılının aynı dönemine göre ağırlık olarak %15,3, değer olarak ise %6,5 artış anlamına geliyor. İran İslam Cumhuriyeti'nden su ürünleri ve balık ithal eden 62 ülke arasında ihracat değeri açısından Birleşik Arap Emirlikleri yaklaşık $70 milyon değerle ve toplam ihracat değerinden %20,63'lük payla ilk sırada yer alırken Irak yaklaşık $67 milyon değerinde ve toplam ihracattan %19,82 pay alarak ikinci sırada yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin su ürünleri ve balık ihracatında hedef ülkeler arasında $63,5 milyon ihracat değeri ve toplam ihracat değerinden %18,82'lik payla Çin üçüncü sırada yer almaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin 1402 yılında teknoloji ve mühendislik sektöründe en büyük ihracat yaptığı ülkeler arasında Çin 13.915 milyon birinci sırada yer alırken onu 9.215 milyon Irak, 6.611 milyon Birleşik Arap Emirlikleri, 4.160 milyon Türkiye, 2.173 milyon Hindistan takip ediyor. Bu da İran ihracatı toplam ağırlığının %74,53'ünü, toplam ihracat değerinin ise %73,13'ünü oluşturuyor. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti ile ihracat işlemine taraf olan ülkeler yelpazesine bakıldığında Amerikan yaptırımlarının İran'ın dış ekonomisinin gelişme sürecini sekteye uğratmadığı açıkça görülüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllı bir olana yok ya. Ben ne bakayım.
Bir an şey tarzistinle bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Dün akşamki sohbetimizde Türkiye'de düzenlenen yerel seçimlerin sonuçları üzerinde uzman konuğumuz Aydın gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile sizlere bir söyleşi hazırlamıştık. Sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü bu akşamki yayında sizlere sunuyoruz. Sayın Dolapçı'nın görüşlerini konuyla ilgili kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim. Efendim şimdi ağırlıklı olarak yani bu başarısızlığın asıl nedeni siz ekonomi konularıyla ve sorunlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi CHP bu fırsattan yararlandı desek pratikte nasıl bir uygulamada bulundu geçen dönem? Bunu nasıl siz tespit ediyorsunuz CHP'nin önceki belediye başkanlığı dönemine?
Şimdi şöyle gerçekçi olalım. CHP'nin %25-27 arası bir oyu var genelde. Bu seçimde de %37.77 oy almış. Yuvarlak konuşalım. %38 oyu var. 10-11 puan fazla almış. Bunun içinde şey de var. İyi Parti'nin oyu bir hayli düştüğü görüyoruz. Oradan bir yöneliş var. Özellikle PKK'nın partisi DEM, HDP işte bu seçimde DEM adıyla girdiler. Onların toplam oyu 5.7. Normalde onların 9-10 üstüdür. Yine orada yuvarlayalım. %5 DEM Parti'den yer yer özellikle İstanbul gibi yerlerde CHP'nin adaylarına yöneldi. Onlar zaten ittifak yaptılar. Bazen gizlediler ama bazen de ona mesajını verdiler. CHP'de çok yükselen bir oy yok. Yani halk ekonomiden dolayı AK Parti'yi cezalandırdı ama CHP'yi de ödüllendirmedi aslında. CHP AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesinden yararlanarak yer yer birçok yerde öne geçti. Öne geçti. Bu CHP'ye yaradı. Şimdi CHP aslında bunları bu şartları iyi değerlendirirse şöyle bir tablo ortaya çıktı. Demek AK Parti seçmeni bağnaz bir şekilde partisini desteklemiyor. Özellikle ağır ekonomik koşullarda kendi partisini de cezalandırıyor. Gidip CHP'ye oy vermiyor ama sandığa gitmiyor. Şimdi burada CHP akıllı politika uygularsa AK Parti'nin küskün seçmenini yanına çekerse bunu da ancak ekonomik bir programla yapabilir. Yani iyi bir halkı ikna edecek ekonomik program belirler, ilan eder, bunu halka ikna ederse, kabul ettirirse CHP umut olarak yükselir. AK Parti'nin o aldığı yüksek oyları o da alabilir ve iktidara gelir. Ama CHP ekonomide AK Parti'nin uyguladığı ekonomik modelden çok da farklı bir mesaj vermedi. Onlar da geçen seçimde biz Londra'ya gidip temiz para getireceğiz. Hatta 300 milyar dolar getireceğiz. Bu ne demek? CHP de AK Parti gibi para peşinde. Hazır para peşinde. Borç para peşinde. Üreterek para kazanma peşinde değil. Çünkü üretim yapmak onlara göre Türkiye'de zor. En zor iş. En kolay iş. Kısa sürede sıcak para getirip piyasaları rahatlatmak ve insanların oyunu kısa sürede alıp bir anlamda kandırmak. Çünkü bu tür uygulamalar Türkiye'nin ağır sorunlarını çözmüyor. Türkiye'nin yaklaşık 500 milyar dolara yakın borcu var. Türkiye birçok şeyi dışarıdan alıyor. Üretimimiz düşmüş, zayıflamış. Ve bunu canlandıracak, harekete getirecek, toplumu rahatlatacak ekonomik, yerli milli ekonomi politika uygulaması gerekiyor. Yerli ve milli. Artık o IMF'nin eski politikalarından dışarıdan borç buluruz. Onunla ekonomiyi yürütürüz mantığından uzaklaşması gerekiyor. Burada CHP'ye çok önemli görev düşüyor. CHP kamucu, sosyal bir parti. Maalesef o da çok fazla liberal oldu. Liberal kadrolar CHP içinde. Batıcı, liberal. Hatta Amerika'dan iktidar bekleyen siyasetçiler var CHP içinde. CHP öyle bir görüntü verdi. İşte toplumda, ülkede yerlilik, millilik, milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemde milleti rahatsız eden PKK'nın partisiyle ittifak yapmaları CHP'yi yükseltmiyor, büyütmüyor. Buralarda CHP politikalarını kökten değiştirir, gerçekçi politikalar uygularsa AK Parti'yi daha da geriletir, 2028'de çok rahat iktidara gelir. Eğer bu süre içinde 4 yıl var, 4 yılda AK Parti ciddi politikalarını değiştirirse, ekonomideki politikalarını değiştirirse, üretimi öne alırsa, kamu yararını, toplumu rahatlatan politikalar uygularsa AK Parti 4 yıl içinde toparlar. O küskün seçmenini tekrar sandığa götürür, kendine destek olarak oy sandığında görürüz. AK Parti bu açıdan bir sınav içinde. CHP de sınav içinde, AK Parti de sınav içinde. Bu kötü politikalar devam ettirilirse AK Parti'nin 2028 seçiminde bundan daha ağır sonuç alacağını söyleyebiliriz. Çünkü aynı ağır sonucu 2001 yılında ekonomik kriz Bülent Ecevit'i, eski başbakan Bülent Ecevit ve ortaklarını götürmüştü 2002 seçimlerde ve Erdoğan aslında 2001 ağır ekonomik krizinden sonra bir umut olarak Erdoğan'ın partisi yüksek oy aldı ve hep yükseldi. Erdoğan 15 yıl Türkiye'yi belli bir istikrarda götürdü. Ekonomide dengeler iyi kötü iyiydi. Birçok kişi ev aldı, araba aldı, hayatı kolaylaştı. Ve son 5-6 yıldır, 7 yıldır adım adım gelir. Yani özellikle 2021'den sonra ağırlaşan ekonomik kriz AK Parti'yi hızlı bir şekilde eritti. Mehmet Şimşek birazdan 23'te geldi. Bakın 10 ay içinde Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalar AK Parti'yi büyük bir darbe vurdu. Eğer genel seçim olsaydı AK Parti iktidarı kaybederdi.
Tahran Radyosu.
Şimdi bağımsız adayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunların da birkaç bölgede zafere ulaşmalarını nasıl tespit ediyorsunuz efendim?
Şöyle, Türkiye'de aşağı yukarı 50'lerden bu yana çok partili bir hayat içindeyiz. Genellikle hep partili adaylar seçimleri kazanmıştır. Bireysel seçim kazanan çok aydır, çok azdır, çok özel insanlardır onlar. Yani hakikaten yöresinde çok sevilen, çok ağırlığı olan, o ağırlığını partisine taşıyan insanlardır. Ama Türkiye genelinde partisiz insanların seçim kazandığı pek görülmemiştir. Bazen biraz oy alırlar ama genellikle çok düşüktür oyları. Türk toplumu partisiz insanlara, partisi olmayanlara çok da ilgi göstermez. Türkiye'de daha çok siyasi yarış partiler arasındadır. Özellikle merkez, sağ, sol partilerdedir. Onun dışındaki partileri çok da büyütmez. Tabii bu seçimde de oldu. Adıyaman'da işte yeniden refahın Urfa'daki adayı, sonra Yozgat'ta yine yeniden refahın seçim kazanması, HDP'nin zaten Doğu illerinde bir ağırlığı var. Onun dışında çok dikkat çekici bir şahısların seçim kazandığı yok. Buyurun.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Ercan Bey.
Ne demek, ben teşekkür ederim. Bu vesileyle de İran milletine, devletine de başsağlığı diliyorum. Şam'daki alçak saldırı bizleri de üzdü. Maalesef İran'ı kışkırtmak, savaşın içine sürüklemek istiyor İsrail ve Amerika. İran çok soğukkanlı, temkinli davranıyor, olgunca davranıyor. Devlet aklıyla davranıyor. Bireysel öfkelerle tabii ki bunlara cevap verilmez. İnşallah bu Filistin halkına yönelik zulüm biter. Filistin'e 79 devriminden bu yana savunma olarak açıkça destek veren, Lübnan'daki direnişi destekleyen İran'ın da bu direnişi hakikaten tarihe mal oldu. İran milletine de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.
Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Ercan Dolapçı'nın görüşlerini, Türkiye'de düzenlenen erken seçim sonuçlarıyla ilgili dinlenmiş olduğunuz sohbetimizin ikinci ve son bölümünü bu konuyla ilgili sizlere sunduk. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/temize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran Basınından Seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran Basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cevan gazetesi, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin nizam yetkilileriyle görüşmede bu yıl Kudüs gününün Siyonist rejime karşı küresel ayaklanma günü olacağını belirttiğini, İrib başkanının ulusal medyanın çıkmaza girmeyeceğini söylediğini, Biden'in Batı Asya'daki kaostan kaçmaya çalıştığını belirtiyor. İttilat gazetesi ise İslam İnkılabı rehberinden naklen Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisinin devam edeceğini belirttiği haberinde şunları belirtiyor.
İslam İnkılabı rehberi bu yılki Kudüs gününün gaspçı Siyonist rejime karşı uluslararası bir haykırış olacağını belirterek, önceki yıllarda Kudüs günü sadece İslam ülkelerinde kutlandıysa, bu yıl Kudüs günü büyük ihtimalle Müslüman olmayan ülkelerde de büyük bir coşkuyla kutlanacak inşallah açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı rehberi, dün akşam güçlerin başkanı, bir grup yetkili ve nizamın önde gelen sosyal, politik ve kültürel şahsiyetlerle yaptığı görüşmede, Siyonist rejimin Aksa tufanı ve Gazze saldırısının amacının gerçekleştirmesinde iki yenilgisine değinerek şunları vurguladı. Bu yılki Kudüs günü Allah'ın izniyle İran milletinin parlayışı ve Müslüman ve özgürlükçü milletlerin varlığıyla gaspçı rejime karşı uluslararası bir haykırışa dönüşecek. Önemli bir mesele olan Gazze'nin dünya kamuoyunun gündeminden düşürülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan İslam İnkılabı rehberi, Siyonist rejimin soykırım ve toplu katliamlar gibi cinayetlerini, kadın ve çocuklara, hastalara, hastanelere yönelik saldırıları son dönemlerin tarihinde benzeri görülmemiş bir olay şeklinde nitelendirdi.
Tahran Radyosu.
Etimat gazetesi uzmanlardan naklen Siyonist rejime karşı kazanacak olan kozun İran'ın elinde olduğunu, İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin Güvenlik Konseyi oturumunda İran sabrının da bir sınırı olduğunu söylediğini, Komutan Ramazan Şerif'ten naklen İran konsolosluğuna yapılan saldırıda şehit olanlar için Kudüs gününde cenaze töreni yapılacağını belirtiyor. Cami Cam gazetesi korsan rejimin İran Büyükelçilik binasına yaptığı saldırının Güvenlik Konseyi'nde kınandığını belirttiği haberinde şunları aktarıyor.
Siyonist İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği binasına yönelik saldırısına ilişkin Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında hazır bulunan ülkelerin temsilcileri Tel Aviv'in bu vahşice eylemini kınadı. Şam'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında konuşan Çin temsilcisi konuşmasında şunları söyledi. İsrail'in eylemi 1968 Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir. 20 yıl önce Yugoslavya'daki Çin Büyükelçiliği bir Amerikan hava saldırısı tarafından hedef alındı ve çok sayıda kişi öldü. Yaşanan olay nedeniyle İran halkının yaşadığı acıyı ve üzüntüyü derinden anlıyor ve onlara taziyelerimizi iletiyoruz. Diplomatik yerlere karşı bu tür pervasız eylemlere izin verilmemelidir. Bu oturumda Slovenya, İsviçre, Cezayir temsilcileri de bu tür eylemlerin bölgede tansiyonu yükselteceğini, gerilim dozunu artıracağını, barış sürecine hiçbir katkı sağlamayacağını belirttiler.
Keyhan gazetesi direniş saldırıları sayesinde Siyonist rejimin turizm sektörünün tamamen çöktüğünü, Siyonistlerin Siyonistlere karşı ayaklandığını, Kudüs günü kutlamalarının İran'ın en az 2000 noktasından yapılacağını, bu bağlamda taklit mercilerinin halkı kutlamalara katılmaya davet ettiğini, Seyyid Hasan Nasrullah'ın bölgede tufanın esmeye başladığını belirttiğini duyuruyor. Kudüs gazetesi ise İran'ın uzaya yeni bir biyokapsül fırlatacağını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salari'ye yeni yılda 500 kilogram ağırlığında yeni bir biyokapsül uzaya fırlatılacağını açıkladı. Meğer haber ajansına konuşan İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salari'ye yeni yılda 500 kilogram ağırlığında yeni bir biyokapsül uzaya fırlatılacağını, bu kapsülün daha önce fırlatılan kapsüllere göre çok daha gelişmiş yeteneklere sahip olduğunu söyledi. İran geçen senede Salman adlı roket taşıyıcı yardımıyla 500 kilogram ağırlığında biyokapsül uzaya fırlatmıştı. Salari'ye bu biyokapsül hakkında geçen yıl lansmanı yapılan biyokapsülün verileri alınarak daha büyük bir kapsülün tasarımı için kullanıldı dedi. Uzay kapsülü adı da verilen biyolojik kapsül, uzayda bilimsel deneyler yapmak ve astronotları uzaya gönderip güvenle dünyaya dönüşlerini sağlamak için üretilen bir uzay aracıdır. Biyolojik kapsüllerin diğer uzay araçlarından farkı ise güvenli şekilde yörüngeye gidip yeryüzüne geri getirilebilmesidir. Bununla birlikte biyolojik kapsüller diğer uzay araçlarına göre daha fazla yakıt tüketiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlamak istiyoruz. Erdoğan'ın belediye seçimlerindeki yenilgisi ve Erdoğan'ın işgalci rejim İsrail'e karşı uluslararası baskının artmasını istemesi bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar. Geçen hafta Türkiye'de belediye seçimleri iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefetinin etkileyici zaferiyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye seçim sonuçlarını açıkladıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şunları söyledi. Yerel seçimleri demokrasimize yakışır şekilde tamamladık. Ancak bir nevi teselli ederek iktidardakilerin moralini yüksek tutmaya çalıştı. Çünkü iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatta kabine üyelerinin tüm çabalarına rağmen Türkiye'de yerel seçimler Ankara, İstanbul, İzmir, Hatay gibi ülkenin önemli şehirlerinde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. Bu seçimin önemli noktası Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin belediyelerde %37'den fazla oy alarak %36 oy alan ve yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Türkiye'de birinci parti olan iktidar partisinin önünde yer almasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerinden yenilgiyi kabul ederek milletin mesajını sandıklardan aldığını ve seçim sonuçlarını dikkatle değerlendirip analiz edeceğini vurguladı. Siyasi konularda uzman olan Ali Hasai bu konuda şunları söylüyor. Türkiye'de son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye seçimlerinde zafer kazanması için en yoğun gün ve geceleri yaşadı. Bu konuyu 2017'de ele aldı. Onurlu bir şekilde ve bu yolda partisinin adaylarının özellikle İstanbul'da zafer kazanması için hukuki ve hukuk dışı tüm imkanlarından yararlandı. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenilgisiyle ilişkilendirilen yerel seçimlerin sonuçları birçok açıdan önemlidir. Birincisi, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ufkunu aydınlatıyor. Bu konu o kadar önemli ki Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu dönemde hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. İkincisi, Erdoğan 25 yıl önce bu iki önemli şehrin belediyelerini elinde bulundurmasına, halkın adalet ve adalete olan ilgisizliğine rağmen özellikle İstanbul ve Ankara'daki yerel koltukları rakiplerinden geri alamamıştı. İstanbul'un kilit şehirlerindeki gelişme ve Ankara belediye seçimlerinde adalet ve kalkınma açısından stratejik ve onurlu bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türk toplumunda şu önemli soru gündeme geliyor. Adaletin ve kalkınmanın gerilemesi aynı zamanda Erdoğan karşıtlarının yeniden dirilişi mi başladı? Çünkü Erdoğan İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat Kurum'u destekleyecek kadar ileri gitti. Ve son yıllarda haklarında birçok suçlama yapılan dini dernekleri, dini grupları ve grupları kullandı. Öyle ki Murat Kurum'u İstanbul'daki İsmail Ağa cemaatini merkez manastırına götürmüş ve bu dini ve tasavvufi tarikatın başı olan Hasan Efendi'den müritlerine mutlaka kuruma oy vermelerini tavsiye etmesini istemişti. Erdoğan'ın halkın dini duygularını kullanmak ve Murat Kurum'a sıkı bir şekilde destek olmak amacıyla yaptığı bir diğer marjinal ve tuhaf hareket ise Ayasofya Camisi'nde namaz kılmaktı. Kurum ile birlikte bu camide namaz kıldı ve Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürmesini büyük bir devrim eylemi olarak gördüğü için namazın resmini yayımlayarak İstanbul'daki muhafazakarlardan daha fazla oy almaya çalıştı. Murat Kurum'un da oy kazanmak için halkın Gazze Savaşı ile ilgili duygularını kullanmaya çalışması dikkat çekiyor. Saha konuşmalarında Gazze halkının sabırsızlıkla zafer müjdesini beklediğini, zaferin ertesi günü Filistin'e çok sayıda insani yardım gemisi göndereceğini iddia etti. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı adaylarının ev hanımlarına ilgisini çekmek için bedava altın sözü verdiği, bazılarının da bedava patates ve et dağıttığı söyleniyor. Türkiye yerel seçim sonuçlarının üçüncü ve önemli noktası ise Fatih Erbakan liderliğindeki Yeni Refah Partisi'nin bu seçimde %6 oy almayı başarmış olmasıdır. Her halükarda Erdoğan 2023'te yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına güvenip milliyetçi müttefikleriyle parlamento çoğunluğunu elde edebilmiş olsa da yerel meclis seçimlerinin sonuçları hem kendisini hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ciddi şekilde alarma geçirdi. Çünkü bu sonuçlar Türkiye'nin çoğulcu siyaset alanında siyasi figürlerin iniş çıkışlarında bir değişimin başlangıcı olabilecek. Dolayısıyla da İmamoğlu'nun ulusal düzeyde bir siyasi lider olma beklentisinin arttığı görülüyor. Aslında genel bir özet olarak ekonomik zorluklar ve yüksek enflasyonun yanı sıra Erdoğan'ın Gazze Savaşı'na ilişkin slogancı ve demagojik tutumlarının ve Siyonist rejimin adalet ve adaletin başarısızlığına ilişkin suçlarının da söz konusu olduğu söylenebilir. Yerel seçimlerdeki gelişmeler etkisiz kalmadı. Şimdi konuyla ilgili Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı'nın görüşlerini dinleyelim.
Katılım çok düşüktü. %78.
geçmişteki seçimlerde %88, 87, 84'lerdeydi katılım. Burada 78'e düştü. Bu da şunu gösteriyor. Muhalefet bütün olan gücüyle yine bu seçime asıldı. Muhalefette sandığa gitme oranı çok düşük bence tahminim. Esas sandığa gitmeyenler AK Parti. %11-12 aralığında AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. AK Parti'ye mesaj verdi. Küskünlüğünü belirtti. Bu çok anlamlı. Yani CHP'nin olağanüstü bir başarısından kaynaklanmadı bu seçim. Özellikle AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesi, partisine destek vermemesi, bu bir mesaj kendi partisine. Biraz AK Parti'den de diğer partilere geçti oy ama esas gitmeyenler daha belirleyici oldu. Bu açıdan üzerinde çok konuşulacak bir seçim sonucu. İşin özü ekonomi Erdoğan'a kırmızı kart gösterdi. Üretici bu sene para kazanmadı, işçi, köylü para kazanamadı. Özellikle emekliler maaşları çok düşük enflasyona göre. Hayat pahalı, onları daha çok ezdi. En düşük emekli maaşı Türkiye'de 10 bin lira. Bu da aşağı yukarı 400-500 dolar civarında. Asgari ücretin de çok altında. Dolayısıyla halk cebine baktı, ekonomik durumuna baktı, öfkeliydi. Hükümet son güne kadar emekliler aslında bir umut içindeydi. Hükümet son günde de olsa bir küçük bir yardım yapar, maaşımızı zam yapar. Özellikle bayram ikramiyeleri daha yüksek bekleniyordu, çok düşük kaldı. Dolayısıyla hükümet emekliye, işçiye bir şey veremedi. Çünkü sıkı ekonomi politikası uyguluyor. Bunun da mimarı, başındaki isim eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikası IMF politikaları. Yani yeme içme, borcunu öde, işçiye, köylüye bir şey verme, oralardan kıs. Parasını devlete borç olarak veren, bankalara borç olarak verenlere yüksek faiz ver politikasıdır bu. Mehmet Şimşek 1 Haziran'dan itibaren yüksek faiz politikası uyguladı. Faizler 8,5-15 aralığındaydı. Bunu %50'ye çıkardı. %50'ye faizlerin çıkması enflasyonun altında ama yine de çok yüksek. Faizlerin yükselmesi demek devletin giderinin çok anormal artması demektir. Neden? Türkiye'de en çok borçlanan devlettir. Devlet borçlanıyor. Devlet borçlandığı için %50 faizi devlet veriyor cebinden. Bir anlamda kaynak aktarmış oluyor.
Sayın Ercan Dolapçı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Bitlis ziyareti sırasında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamlara sert tepki göstererek işgalci rejim İsrail'e uluslararası baskının artması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 14'ü 25 Mart Pazartesi günü bu konseyin daimi olmayan üyelerinin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlaması yönünde sunduğu karara lehte oy verdi. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Amerika, önceki dönemlerin aksine Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönünde önerilen kararı veto etmedi ve çekimser kaldı. Irkçı İsrail'in Filistin'e yönelik barbarca saldırıları insanlık onuruna aykırıdır ve hepimizi derinden yaralamaktadır diyen Erdoğan, Batılı devletlerin desteğine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramayan İsrail'in uluslararası toplumun baskısı altında olması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı acil ateşkes kararını olumlu bulan Erdoğan, ancak İsrail'in bu karara uyması için daha fazla uluslararası baskının gerekliliğine dikkat çekti. Türkiye'nin Filistin halkının barış ve huzura kavuşması için her türlü desteği vereceğini belirten Erdoğan, zalimler karşısında asla geri adım atmayacaklarını ve mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Öte yandan İslami Direniş Hareketi Hamas, işgalci güçlerin Şifa Hastanesi'nden çekilmesinden sonra oradaki korkunç manzaranın tam olarak ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, işgalci düşmanın Şifa Hastanesi'nde gerçekleştirdiği katliamın onun herhangi bir zafer kazanması anlamına gelmediğini dile getirdi. Hamas yaptığı basın açıklamasında işgalci güçlerin çekilmesinden sonra ortaya çıkan korkunç manzaranın bütün bağları ve ipleri koparmış durumdaki işgalci Siyonist ordunun kullandığı yöntemin insanları sebepsiz yere katletmek ve terör olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Hamas, Şifa Hastanesi ve çevresindeki binaların sahiplerinin üstüne yıkılması, yapılan yıkım, tahribat, katliam ve sergilenen vahşetin, insanların elleri kolları bağlı bir şekilde diri diri toprağa gömüldüklerini ortaya koyan manzaraların, yanmış ve kömürleşmiş durumdaki cesetlerin, tankların ezdiği insanların ve bunların dışında nice nice korkunç manzaraların, Siyonist işgalci ordunun vahşette ne derece ileri gittiğinin çok açık delilleri olduğuna dikkat çekti. Hamas, bütün bu manzaraların, faşist Siyonist zihniyetin bütün insani ve medeni değerlerden uzak, tamamen vahşileşmiş ve canavarlaşmış bir zihniyet olduğunu, onun işlediği cinayetlerin bütün ölçüleri ve sınırları aştığını çok açık bir şekilde gözler önüne serdiğini ifade etti. Hamas açıklamasında ayrıca Siyonist işgalci rejimin bütün bu vahşi uygulamalara cesaret edebilmesinde Amerikan yönetiminin ve özel anlamda Başkanı Biden'ın doğrudan ve tam sorumlu olduğunu, Amerika ve Biden'ın Siyonist vahşetin Gazze şeridindeki tüm cinayetlerin, saldırıların, özellikle de hastaneleri hedef alan saldırılarının doğrudan sorumlusu ve ortağı olduğuna vurgu yaptı. İşgalci Siyonistler 2 hafta süreyle kuşatma altında tuttukları ve katliam yaptıkları Şifa Tıp Kompleksinden geçtiğimiz günlerde aralarında yüzlerce yanmış ceset bırakarak çekilmişlerdi. Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Bugün yine İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde geçtiğimiz bölümlerde başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma inancına yönelik yaratılış alemindeki acayip olguları incelemeye devam etmek istiyoruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanın emsalsiz yaratılışına temas ediyor ve insanı tüm acayip yönleri ile yaratmayı sınırsız ilim ve gücünün işareti olarak buyuruyor. Yüce Allah'ın harikulade güç ve tedbirlerinden biri insanı ana rahminde şekillendirmesidir. Cenin en başta herhangi bir organ veya uzuvdan yoksundur. Fakat çok hızlı bir şekilde ve her gün yeni bir şekil ve yapıya kavuşur. Sanki usta bir ressam gece gündüz cenin üzerinde çalışmakta. Kısa bir sürede bu naçizane zerreden görünüşü düzgün ve iç organları ve yapısı şaşırtıcı bir düzene sahip olan bir mahluk yaratmaktadır. İnsan yaratılışına şöyle bir baktığımızda bu mahlukun varlık aleminin en güzel mahluklarından biri olduğu ve Yüce Allah'ın insanı yaratırken gücünü en güzel biçimde ortaya koyduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala bu muazzam gücüne Mü'minun suresinin 12 ile 14. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz insanı çamurdan, süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Cenin şekillenmeye hazır hale geldiğinde göz, kulak, beyin ve vücuttaki diğer organları oluşturan hücreler aralıksız ve hummalı bir çalışma başlatıyor. Kur'an-ı Kerim bu harikulade ve organize çalışmanın Allah olmaksızın asla mümkün olamayacağını hatırlatıyor. Gerçekten de akıllı ve bilge ve tedbirli bir yaradan olmaksızın insan vücudunu oluşturan hücreler nasıl bu denli titiz ve dikkatli bir şekilde amacını izleyerek insan gibi harikulade bir mahluku yaratabilir? Kur'an-ı Kerim Haşr suresinin 24. ayetinde de Yüce Allah'ın yaratıcı gücü hakkında şöyle buyuruyor. O yaradan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.
Tahran Radyosu.
İmam Sadık aleyhisselam Mufassal adında talebelerinden birine Allah'ı tanıma ve tevhid dersi verirken insanın yaratılışı hakkında şöyle buyuruyor. Ey Mufassal! İlkin cenin ana rahminde şekillenir. Burası öyle bir yerdir ki ne göz görür ne de herhangi bir el ulaşır. Tedbirin bu merhalesi cenin tamamlanıncaya kadar ve ihtiyacı olan her organ oluşuncaya dek devam eder. Ardından bu dünyaya ayak basar. İnsan vücudunda açık gizli her şey yerleştirilmiştir. Organlardan tutun ta kemik, et, beyin, damar, mafsallara kadar vücuttaki bütün organlar birlikte öylesine büyür ve gelişir ki hiçbirinin şekli değişmez, sayıları ne artar ne de azalır. Bilindiği üzere yeryüzünde yaşayan tüm canlı mahlukları, vücutları hücre adında en ufak zerreden oluşur. Hücreler gerçekte hayvan ve bitki yaşamının temelini oluşturur. İnsan vücudu da bu küçük zerrelerden oluşur. İnsan vücudunda hücre sayısı oldukça fazladır. Birbirine benzerlik arz eden ve belli bir görevi yerine getiren hücreler topluluğu bir dokuyu oluşturur. Çeşitli dokuların bir araya gelmesiyle organlar şekillenir ve organların bir araya gelmesinden bir sistem ortaya çıkar ki bu sistemlerin her biri vücut için hayati önem arz eden bir görevi yerine getirir. Örneğin kan dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve solunum sistemi gibi. Canlıların yapısını oluşturan en temel organ olan hücrenin oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Hücrenin dış kabuğu şaşırtıcı bir fonksiyonu söz konusudur. Bu kabuk besin maddelerini ve mineralleri hücrenin içine ulaştırır ve zararlı maddelerden korur. Hücre ihtiyacı olan besin maddesini cezbetmek için diastaz adında bir madde salgılar ve besin maddesini kabuğundan sindirir. Sindirilen madde hücre tarafından tüketilir. Bu maddenin bir bölümünün enerjiye dönüşürken diğer bölümü de hücrenin büyümesinde ve gelişmesinde kullanılır. Hücreler beslenme ve büyüme yoluyla belli bir ölçüye kadar büyüyebilir. Bundan sonra bölünerek üreme sürecine geçer. Şöyle ki bir hücre iki canlı hücreye bölünür. Bundan sonra her bir hücre bağımsız olarak yaşamını sürdürür. İnsan vücudundaki sistemlerin işlevi oldukça karmaşık, aynı zamanda zariftir. Bu işlevleri tanımak bilim adamlarının yüzyıllarca süren çalışmalarının sonucudur. Gerçi son yıllarda bilim, İnsan vücudundaki mekanizmaları tanıma konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş. Bu ilerlemelerde tıp bilimine büyük katkısı olmuştur. Ama yine de insanın bilinmeyenlerinin sayısı çoktur. Yine bilindiği üzere insan vücudunda hayati bir madde olan kan adında bir sıvı dolaşır. Kan çeşitli maddelerden ve unsurlardan oluşur. Kanın %80 kadarı sudan ibarettir. Kanda tuz, sodyum, fosfat, potasyum, kalsiyum, şeker, yağ ve çeşitli gazlar bulunmaktadır. Kanda iki grup canlı organizma vardır ki bu sıvının önemli bir bölümünü oluşturur. Bunlara ak yuvarlar ve al yuvarlar adı verilir. Ak yuvarlar ve al yuvarlar plazma adı verilen sarımsı bir sıvı içinde mahlüldür. Al yuvarlar kanın kırmızı renkte görünmesini sağlayan maddedir. Her milimetre küp kanda yaklaşık 5 milyon al yuvarlar vardır. Al yuvarlar vücuttaki hücrelere oksijen ulaştırma ve zehirli maddeleri def etme görevini yerine getirir. bir başka ifadeyle erzakı dağıtmakla görevlidir. Al yuvarlar görevin en iyi şekilde yerine getirir. Öyle ki hatta vücuttaki milyarlarca hücreden bir tanesi bile al yuvarların hizmetinden mahrum kalmaz. Ak yuvarların sayısı çok daha azdır. Yani her milimetre küp kanda yaklaşık 7000 ak yuvar vardır. Ak yuvarlar savunma hattının askerleri gibi sürekli alarm durumundadır ve mikropların saldırısı durumunda vücudu onlara karşı korur. İnsan vücudunun savunma sistemi de oldukça karmaşıktır. İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri, pankreas ve kemik iliğinde ak yuvarlar üretilir. Bu organlarda üretilen ak yuvarlar yapı itibariyle birbirinden farklı olmalarına karşın ortak bir hedefi izler. O da mikroplar ve virüsler gibi yabancı unsurlara karşı direnmektir. Ak yuvarlar insan vücudunun güvenlik sisteminin bir parçası sayılır ve vücudu çeşitli hastalık ve etkenlerine karşı korur. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler türlü yollardan vücuda girer ancak ak yuvarlar tarafından yok edilir. İnsan vücuduna yabancı bir unsur girdiği vakit ak yuvarlar hemen bulaşma noktasını tespit eder ve çeşitli yollardan tehlikenin yayılmasını önler. İnsan vücudu ak yuvarlar yardımı ile yabancı unsurlarla mücadele için çeşitli taktikler uygular ve vücuda giren yabancı unsuru etkisiz hale getirmek için antikor adında bir madde üretir. İnsan vücudunda üretilen antikorların türlü işlevleri söz konusudur. Örneğin bazı antikorlar mikropları imha etmek içindir. Bazıları yılan ve akrep gibi hayvanların zehrini etkisiz hale getirir. İnsan vücudunun şaşırtıcı özelliği her türlü dış unsura karşı uygun antikor üretebilmesidir. İnsan vücudunun savunma sistemini incelediğimizde akla gelen ilk soru hangi gücün bu karmaşık sistemi yönettiği sorusudur. Acaba kim ak yuvarlara vücudu bu şekilde akılcı, düzenli ve sistematik bir şekilde savunmayı öğretmiştir? Kim şu ufacık hücrelere her türlü dış etkene karşı uygun antikoru üretmesini öğretmiştir? Bunu yüce ve bilge Allah'tan başka kim yapabilir? Kur'an-ı Kerim, nefis olarak tabir ettiği insanın iç dünyasını, hakikatleri keşfetmek ve öğrenmek için değerli bir kaynak olarak tanımlıyor ve önemini Fussilet suresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun, Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İnsan vücudu ve sahip olduğu uygun ve uyumlu organları ve onca sistemi ve titiz mekanizmaları, her şeyin ötesinde akıl ve düşünce gücü, yüce Allah'ı daha iyi tanımak için en ilginç kaynak ve defterdir. Eğer kendi nefsimizin üzerinde düşünecek olursak, içimizde küçük bir parçası var olan ilahi sonsuz kaynağa yönelmiş oluruz. İnsan vücudunda yaratılış sırları üzerinde düşündüğümüzde ve yine vücuttaki çeşitli sistemleri çalışmalarına gözden geçirdiğimizde içimizde şükretme duygusu gelişir. İşte bu noktada yüce Yaradan'ın sonsuz güç ve hikmeti karşısında boyun eğmek gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-1627-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم